Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 37. Ayrım. Bölüm 19. Green, Wade cinayetlerinin soruşturması sırasında diye başladı Eve, Green'in finansal kayıtlarının yaşam stiliyle örtüşmediğini gördüm. Uyuşturucu satışı, verdiği seks hizmetleri ve diğer benzer uğraşlarında bildirim yapmadığı düşünülse de, sırf geçtiğimiz seneki harcamaları bile sektöründe sürdürdüğü çalışma stiliyle elde edeceği geliri aşıyordu. Başka bir kaynağı olduğunu düşündün diye özetledi Whitney. Evet efendim, evinde yaptığımız ilk olay yeri incelemesi ve toplanan deliller, Teğmen, Tibble elini kaldırarak durmasını işaret etti. Bizi buraya getirmenin geçerli bir nedeni var mı? Sanıyorum bu konudaki bulgularım sağlam bir altyapı sunmamı gerektiriyor. Tamam ama formalitelerle uğraşmayalım. Olduğu gibi söyle. Evet efendim. İlk incelememizde bir kasa bulduk. Güvenlik kameralarındaki incelemelerimizde son bir hafta içinde muhtemel 3 ödeme almış olabileceğini gösteren bulgular olduğundan kasadaki paranın yeterli olmadığını düşündük. Dışarı çıkmamıştı. Yani parayı bankaya ya da dışarıdaki bir kasaya koymuş olamazdı. Adam işlerini nakit parayla yapıyordu. Ve kulüplerde gezinirken bulduğu bir ergene de eline parasını teslim edecek kadar güvenmesi mümkün değildi. Evinde ikinci bir kasa olmalıydı. Hizmet verdiği müşteri profili düşünüldüğünde ikinci gelir kaynağı için de en mantıklı alternatifin şantaj olduğu sonucuna vardım. Bu varsayılan ikinci gelir kaynağının masumiyet savaşçılarıyla bir bağlantısı var mı diye sordu Tibble. Büyük resmi görmek için bağlamak yeterli değil. Her konunun bağımsız olarak ele alınması ve incelenmesi gerek. Yoksa bazı önemli detaylar kaçırılabilir. Tibble başını sallayarak onayladı. Burada olduğumuza göre önemli detayları kaçırmadığını farz ediyorum. Uzman sivil danışmanla birlikte Green'in dairesine döndüm. İkinci kasayı bulduk. İçerikte bulunanları gözden geçirirken aynı zamanda kaydettim. Nakit 760 bin dolar, Ulusal Güvenlik Bankası 88. Cadde Şubesi'nde bir kasa kodu, 5 veri diski ve 12 video diski bulduk. Eve masasını işaret etti. Kasadan çıkarılışlarında olduğu şekilde bütün içerik kaydedildi ve mühürlendi. Bu kadar dikkatli olduğuna göre Teğmen, o içerik epey ateşli olmalı. Eve'in gözleri Whitney'in gözleriyle buluştu. Öyleler komutanım. Veri diskleri Green'in hesaplarını ve mali kayıtlarını içeriyor. İyi kayıt tutmuş. İçeriğinde bir de günlük var. Enfeksiyondaki ilerleme de bu günlük kayıtlarında çok net bir şekilde görülüyor. Artan acısı, paranoya, öfke ve kafa karışıklığı net bir şekilde ifadelerine yansımış. Ya videolar, dedi Tibble. Şantaj mı? Evet efendim. Green tarafından çekilen bu kayıtlardaki şahıslar için kimlik taraması sonucunda teşhisler yaptım. Bu şahısların bulundukları faaliyetler sırasında kaydedildiklerinin farkında olmadıklarına dair şüphemiz yok. Kayıtların bazıları bilinmeyen mekanlarda çekilmiş olmakla birlikte bazıları Green'in dairesindeki ikinci yatak odasında çekilmiş. Bu videolarda bazı çok önde gelen şehir sakinlerinin yasa dışı ve veya utandırıcı cinsel aktivitelerde bulunurken çekilmiş görüntüleri var. Bu şahısların arasında bir ceza mahkemesi hakimi, Clarissa Price'la bağlantılı olduğuna inandığım bir üniversite profesörü ve Muhafazakar Parti destekçisinin karısı ve New York valisi de var. Aa, Tanrım! Tibble 5 saniye kadar gözlerini Eve dikti, sonra parmaklarıyla şakaklarını olmaya başladı. Peachtree'nin kimlik tespiti onaylandı mı? Evet efendim. Onu video görüntüleri sırasında şahsen de tanıdım ancak sistem taramasıyla onaylattım. O halde tamamen pisliğin içindeyiz. Whitney ellerini indirdi. O geri zekalı karısını aldattı ve bunun kaydedilmesini de başardı demek. Efendim, bu biraz daha, yani zina konusunu geçebilir. Söyle Dallas, oyalanma dedi Whitney sabırsız bir şekilde. Burada yetişkin insanlarız. Vali Bey kadın kıyafetleri içindeydi ve biraz sadomazo ceza, oral tatmin ve boşalma içeren terli bir seks seansındaydı, başka bir erkekle. Giderek daha da güzelleşiyor. Tibble artık adeta yorulmuş gibi oturdu, başını koltuğun minderine yaslayarak tavanı incelemeye başladı. Vali Steven Peachtree, şu anda 7 kişinin ölümünden sorumlu terörist bir organizasyon tarafından ölümü öngörülen ve şu anda ölü olan bir seks ve uyuşturucu simsarı tarafından şantaj yapılan bir travesti. Özet bir ifadeyle efendim diye onayladıyım. Medya bunun kokusunu aldığı anda Tibble kafasını iki yana sallayarak ayağa kalktı, pencereye doğru gitti. Peachtree'nin işi bitti. Öyle ya da böyle, işler nasıl ilerlerse ilerlesin. Büyük yetenek Cheng bile onu klozetten çıkarmayı başaramaz. Bu konu olmadan bile şehirde zaten yeterince çalkantı var. Sessiz kalacağız, şimdilik. Videolardaki diğer şahıslarla olduğu gibi Şef Tibble, onunla da görüşmem gerekli. Tibble, omzunun üzerinden Eve baktı, yüzünü inceledi. Peachtree'nin masumiyet savaşçılarıyla bir ilişkisi olduğuna inanıyor musun? Valinin kendi şehrinin üzerine terörist bir grubu salacağına, kişisel bir mevzuda uç noktada büyük bir beceriksizlik sergilemiş olabilir ama kendi bacağına sıkacak kadar aptal değil. Neden olmasın diye düşündü Eve. Rüya randevu fantazisini canlandırması için bir seks tüccarına başvurabiliyorsan her şeyi yapabilecek kadar aptal olabilirsin. Onunla görüşmeden bu konuda bir karar veremem. Lanet bir sütyen giymiş diye onu büyük bir cinayet davasının göbeğine mi çekmek istiyorsun? Eve, içindeki sabrın güneşte kuruyup büzüşen bir üzüm gibi azalmaya başladığını hissetti. Efendim, boş vaktinde dişi bir köpek kılığına girip sokaktaki köpekleri baştan çıkarsa bile umurumda değil. Böyle yapmasının benim davamla kesiştiği bir nokta olmadıkça. Benim öngörüm, dava yetkilisi olarak öngörüm, masumiyet savaşçıları grubunun üyeleri arasında güç, otorite ve yüksek mevki sahibi şahıslar var. Mühürlü bir dosyayı açmak için aldığım resmi izin belgesi durduruldu ve sunduğum tüm talepler makul bir neden dahi sunulmadan reddediliyor. Sosyal hizmetlerdeki dosyaları inceleme izinlerim de engellendi ve itiraz reddediliyor. Bunlar soruşturmanın ilerlemesini engelliyor. Dukes konusunda bu bir sorun olmadı. Bir yolunu buldun. Eve derin bir nefes aldı. Evet efendim, buldum. Yollar bulmaya da devam edeceğim. Bir polis memuru dahil 7 kişi öldürüldü. Cevapları bulana ve adaletin gerçekleştiğini görene kadar yollar bulacağım. Hoşunuza gitse de gitmese de şu anda New York valisi bu davada şüpheli bir şahıs. Şef Tibble, Whitney ayağa kalktı. Boks maçında bir hakem gibi aralarına girme arzusuna zor engel oluyordu. Temendala saklı. Tibble, delici bakışlarını Whitney'e çevirdi. Haklı olduğunu bilmiyor muyum sence? Tanrı aşkına Jack, onun yaşından çok daha uzun süredir bir rozet taşıyorum ben. Haklı olduğunu biliyorum. Bu iş dikkatli bir şekilde ele alınmazsa aylarca kendimize gelemeyeceğimizi de biliyorum. Travesti teröristler, Tanrım, medyanın neler yapabileceğini hayal edebiliyor musun? Medya beni ilgilendirmiyor. Tibble Eve döndü. Eğer merdivenlerde ilerlemek istiyorsan ilgilendirse iyi olur. Eğer algılanma ve imaja daha fazla dikkat etseydin şu anda apoletlerinde bir çizgi daha olabilirdi. NYPGT'nin en genç kadın yüzbaşısı olmanı engelleyecek seçimler yaptın. Harry, Tibble, Whitney'in sakin itirazı karşısında elini salladı ve arkasını döndü. Son yorum için özür dileyebilirim. Bu iş beni afallattı. Ben bu adamla çalışıyorum. Dost olduğumuzu söyleyemem ama dostça bir ilişkimiz olduğu kesin. Ailesini tanıyorum. Onu tanıdığıma inanıyordum. Bir kahve istiyorum. Sütsüz, şekersiz. Sakıncası yoksa. Eve, ses tonuna güvenemediğinden ağzını açmadı. Mutfak kısmına ilerleyerek otoaşçıyı programladı ve öfkesinin azalmasını bekledi. Yüzbaşı apoletlerini alıp gereken yerlere sokabilirlerdi. Geri döndü. Tibble hala pencereden dışarı bakarken Eve kahvesini masasına bıraktı ve Whitney'e ikinci fincanı uzattı. Elime geçen delili göz ardı etmemi ve Vali Steven Peachtree'ye doğru ilerleyen olağan soruşturma sürecimi izlemememi mi emrediyorsunuz? Şüphem yok ki Teğmen, dedi Tibble, arkası odaya dönük halde. Bahsi geçen emri versem de uymazsın ya da rozetini yüzüme fırlatırsın. Şu anda ikinci yolu seçecek kadar kızgın olduğuna inandığım için tekrar özür dileyeceğim. Bu konuyu kişiselleştirmeye ya da öfkemi senden çıkarmaya hakkım yoktu. Doğrunun içinde bazı gölgeler olduğuna inanıyorum Teğmen Dallas. Ve daha yükseğe çıktıkça daha fazla gölgeyle karşılaşıyorsun ve daha da koyulaşıyorlar. İçinde bulunduğunuz durumun güçlüğünü ve düştüğünüz zor pozisyonu görebiliyorum Sheftable. Ama çoğunun saçmalık olduğunu düşünüyorsun. Yıllardır hem polislerin hem de suçluların korkmasına neden olan o gülümseme yüzüne ağır ağır yayıldı. Masaya doğru ilerledi, kahvesini aldı ve içti. Ve çoğunluğu da öyle. Hayır Teğmen, eline geçen delilleri göz ardı etmeni emretmiyorum. Hiç duraksamadan Eve'in masasına geçerek koltuğa oturdu. Ben valiyle konuşana kadar görüşmeni ertelemeni söylüyorum. O konuşmanın senin soruşturmanla ilgili kısımları sana aktarılacaktır. Konu sadece adam değil, makamı da. O makam saygı ve koruma hak ediyor. Umarım bana adamı makamından ayırabileceğim ve ön sorgulamayı gerektiği gibi ve şahsen yapabileceğim konusunda güveniyorsundur. Bu sorgulamayı gerektiğinden daha iyi bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum efendim. Videolarda tespit edilen diğer şahısların sorgulamasında nasıl bir yol izlememi istiyorsunuz? Gizliliğe büyük önem ver, dikkat çekme. O videoları, tüm notlarını ve dosyaları istiyorum. Hazırlar efendim. Tibble, Eve'in uzattığı delil çantasını aldı. Jack, görünüşe göre güne pornoyla başlıyoruz. Benim de gecem o şekilde bitmişti, dedi Eve ve Tibble'ın attığı kahkahayla bir an afalladı. Tanrım, bu işte hiçbir zaman sıkılmıyorsun. Takımımla olayın ne kadarını paylaşabilirim? Güven iki yönlü bir yoldur. O kısmını sana bırakıyorum. Ayağa kalktı. Eğer Peachtree bu işin içindeyse onu yakalayacağız. Sana söz veriyorum. Elini Eve'e uzattı. Hepsini yakalayacağız efendim. Size söz veriyorum. Whitney ve Tibble çıktıktan sonra Eve, Peabody'yi ofisine çağırdı. Otur dedi ve tıpkı Tibble'ın yaptığı gibi masanın arkasından emir pozisyonuna geçti. Bu soruşturmayla doğrudan ilgili olabilecek bazı yeni veriler gün ışığına çıktı. Şu anda bütün ayrıntıları aktarma yetkim yok. Ancak bugün yapacağım bazı çok hassas sorgulamalar sırasında bana eşlik edeceksin. Ben onay vermeden de bu konuda diğer ekip üyeleriyle hiçbir şey paylaşmayacaksın. Ekibe siz de mi herhangi bir bilgi vermeyeceksiniz? Şu anda değil. Bu kod 5 memur Peabody. Sana kaydetmeni emrettiğim her şey mühürlenecek. Peabody, dilinin ucuna kadar aynı anda gelen onlarca soruyu yuttu. Evet efendim. Bu sorgulamalara başlamadan önce Dukes'la tekrar görüşeceğiz. Biraz iteklenmesi gerekiyor. Günü de Price ve Dwyer'la kapatmak istiyorum. Onları kullanacağız. Dukes'lara giderken yolda sana anlatabileceğim kadarını anlatacağım. Şantaj, dedi Peabody. Yoldaki ilk ışıklarda durduklarında. Eminim Green daha sonra kullanmak üzere bir sürü şey saklamıştır. Emin olabilirsin. Kamerası sayesinde yılda 3 milyon dolardan fazla ek geliri var. Masumiyet savaşçılarının onu şantaj konusu yüzünden mi öldürdüğünü düşünüyorsun? Evet, diğerlerine bir baksana. Onlar çocukları avlıyorlardı. Green, ergen arenasında da biraz bir şeyler çevirmiş ama müşterilerinin ve çalışanlarının çoğunluğu yetişkin. Grubun hedef seçme kriterlerini genişleteceklerini söylemiştin. Genişletecekler ama bu kadar çabuk değil. Fitzhugh tipinde onları bir süre daha idare edecek kişiler var. Green sınırda sallanıyor. Bence birisinin, birden fazla da olabilir, Green'in ölmesini istemek için kişisel nedenleri vardı. Başka bir pisliği daha ortadan kaldırmak bir etkendi. Fakat şantaj ödemesinden ve ifşa olma tehlikesinden kurtulmak da sağlam bir ikramiyeydi. Ama aptalcaydı, bir hataydı. Yani seni ona bağlayan delilleri ortadan kaldırmadan önce şantajcıyı öldürmek saçma. Peki, Dukes'un adamın şantaj listesinde olup olmadığını söyleyebilir misin bana? Hayır, Dukes listede yok. Ama Dukes işlerin nasıl ilerlediğini biliyor. Kimin ipin ucunda sallandığını ya da planladığını biliyor. Adam grubun temel kadrosunda var ve biz de onu sallayacağız. Ya da karısını. Karısı zayıf nokta. Sence adamı satar mı? Eğer yeterince korkarsa satabilir. Oyunculardan biri değil ama Dukes'u tanıyor. Programını, alışkanlıklarını biliyor. Bilmezse o evi adama uygun halde tutmayı nasıl sağlayabilir? Adam kadını zorladığımızı düşünürse dengesini bozacak kadar kızacaktır. Çabuk öfkeleniyor. Eve bir park noktası buldu ve caddenin karşısından Dukes'ların evine doğru ilerlemeye başladı. İlk fark ettiği şey kapının iki yanındaki solmuş çiçekler oldu. Gitmişler. Peabody, Eve'in soğuk bakışlarını takip etti. Belki de onları sulamayı unuttu. Hayır, unutmaz. Muhtemelen kadının günlük görev listesi gibi bir şey vardır. Lanet olsun, lanet olsun. Zili çaldı, bekledi, tekrar çaldı. Perdeler açık. Peabody içeriği görmek için cama doğru yaklaştı. Mobilyalar da hala içeride. Bırakmışlar. Çabucak toparlanıp çıkmışlar. Muhtemelen ilk ziyaretimizden sonraki 24 saat içinde toparlanıp gittiler. Eve sokakta çalışmaya, bir tanesi açılana kadar kapıları çalmaya başladı. Pembe eşofman takımı içindeki bembeyaz saçlı kadına rozetini uzattı. Bir sorun mu var? Kaza mı oldu? Kocam? Hayır hanımefendi, hiçbir sorun yok. Sizi korkuttuğum için özür dilerim. Komşularınızdan biri için sizi rahatsız ettim. Dukes'lar. Kapıya cevap vermediler. Dukes'lar. Kadının düşüncelerini toparlamak ister gibi saçlarını düzeltti. Ben onları tanıdığım... Aa, evet, elbette, elbette. Medya bültenlerinde hikayeyi gördüm. Ah tanrım, siz dava ettikleri polissiniz. Sanıyorum henüz yasal bir işlem için başvurulmadı. Nerede olduklarını biliyor musunuz? Aslında onları pek tanımıyorum. Karısı epey genç bir kadın. Onu her pazartesi ve perşembe markete yürürken görürdüm. 9:30'da. Saati ona göre ayarlayabilirsiniz. O kadar dakik. Ama şimdi siz söyleyince fark ettim. En son ne zaman? Büyük oğullarını kaybetmişlerdi değil mi? Buraya daha 2 yıl önce taşındılar. Onlar hakkında pek bir şey bilmiyorum aslında. Komşularla pek konuşmazlardı. Bazı insanlar öyle olur. Bir evlat kaybetmek korkunç, gerçekten korkunç bir şey. Evet hanımefendi. Kocasını da arada sırada görürdüm. Çok kibar bir adama benzemiyordu. Pazar günleri hep birlikte çıkarlardı. Saat tam 10'da. Kıyafetlerini düşününce sanıyorum kiliseye gidiyorlardı. 12:30'da dönerlerdi. Küçük oğlanı hiç dışarıda, diğer çocuklarla oynarken görmedim. Başka bir çocuğun da o eve gittiğini görmedim. Yaşlı kadın iç geçirdi ve caddenin karşısına doğru baktı. Sanırım onu biraz kilit altında tutuyorlardı. Ona da bir şey olmasından korkuyorlardı. Durun bir dakika, Nita çıkıyor, yürüyüş arkadaşım. Kadın caddenin tam karşısındaki evden çıkan başka bir kadına coşkuyla el sallamaya başladı. Diğer kadının üzerinde de eşofmanları vardı. Uçuk mavi bir takım. Nita olup biten hiçbir şeyi kaçırmaz dedi kadın ağzının kenarıyla. Dukes'ları ona sorabilirsiniz. Sonunda tutuklandın ha dedi Nita neşeyle yanlarına geldiğinde. Kafesini sağlam kilitleseniz iyi olur memur hanım. Sal çok fenadır. Bunu sonra konuşacağız dedi Sal gülerek. Dukes'ları soruyorlar. Senin 2 kapı aşağında. Bir 2 gün önce bir yere gittiler. Geziye herhalde. Arabayı valizlerle doldurdular. Kadın bu durumdan pek memnun değildi bana kalırsa. Öncesinde ağlamıştı galiba. Ve bu... Bir düşüneyim. Çarşamba günüydü. Çarşamba sabahın köründe. Valizleri arabaya yüklemeye başladıklarında ben kapının önüne çıkmış saksılarımı suluyordum. Sonra... Ondan önce ziyaretlerine gelen kimseyi gördünüz mü? Sizi gördüm dedi Nita gülerek. Ondan önceki sabah gelmiştiniz. Daha sonra takip ettiğim kadarıyla bizim komutanı epey kızdırmışsınız. Nita, aa boş versene Sal. Adamdan hiç hoşlanmazdım ve bunu yüksek sesle söylemekten de korkmuyorum. Elini salladı ve güzel dostça bir sohbete hazırlanırmış gibi bir ifadeye büründü. Yaşlı bir İspanyol kukarım vardı. Yaşlı Frankie. Geçtiğimiz sene öldü. Ölmeden birkaç ay önce her gün yaptığım gibi onu yürüyüşe çıkarmıştım. Günde 2 kez yürüyüşe çıkardık. Dukes'ların evinin önünde yine yürüyüşe çıkan bir komşumla karşılaşınca konuşmak için biraz durduk. Ve tabii yaşlı Frankie adamın bahçesinin önüne işini yaptı. Ben bakmıyordum bile. Kadın derin bir iç geçirdi. Ah yaşlı Frankie, şimdi olsa yine temizlerdim. 16 yıl boyunca o köpeğin arkasını temizledim. Ama komutan dışarı çıktı ve bağırıp çağırmaya, beni şikayet edeceğini söylemeye başladı. Adam daha önce köpek pisliği görmemiş gibi uzattıkça uzattı. E tabii ben de ağzının payını verdim. Kimsenin benimle o şekilde konuşmasına izin veremem. Hala kızgın olduğunu gösteren bir şekilde bir nefes daha verdi. Adam içeri girip kapısını çarptı. Ben de pisliği aldım. Yaşlı Frankie ile yürüyüşümü tamamladım ve eve gittim. 5 dakika sonra devriye polisi kapımı çaldı. Genç bir kadındı ve biraz şaşkın gözüküyordu. Bana Dukes'un şikayette bulunduğunu söyledi. İnanabiliyor musunuz? Delili çoktan attığımdan bir şey çıkmadı tabii. Polis bana adamın gerçekten çok öfkeli olduğunu, onu biraz sakinleştirdiğini, fakat köpeği onun mülkünden uzak tutarsam herkes için daha iyi olacağını söyledi. Aranızda başka bir olay oldu mu? Onunla bir daha tek kelime etmedim. O da benimle etmedi zaten. Evlatlarını kaybettiler diye hatırlattı Sal. Böyle bir şey insanı epey sarsabilir. Bazıları doğuştan böyledir. Nita başını caddenin karşısındaki eve doğru salladı. Bence o adam da onlardan biri. 37. ayrımın sonu. Sayfa 332. Devamı 38. ayrımda.